Ayrım 31, Kör Duman, Kemal Tahir, sayfa 439. İkinci kısım. Yamören de bir iki haftadan beri kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Şubat'ın son günleri havalar o kadar kötü gitmişti ki yaşlılar 40 yıldır böyle bir afet görülmediğini söylüyorlardı. Bu yıl az kar yağmıştı. Kar altında yatmayan ekin şaşkın olur. Korudaki köy gölünün kazılması biterken başlayan yağmur, geceli gündüzü tam 3 gün sürerek dünyayı sele boğmuş, toprağı pamuk gibi yumuşatmıştı. Arkadan soğuk bastırdı. Gecelerin ayazı adamın burnunu düşürecek kadar sertken, sabahları güneş tarlaları fıkır fıkır kaynatıyor, toprağın bir katını kabuk gibi soyup kaldırıyordu. Ekinlerin kökleri havalanmış, çimler birkaç gün içinde sarı ot gibi yere devrilmişti. Tarlalara gitmeye kimsenin canı istemiyordu. Sabah namazına camiye çıkan yaşlılar, ahırı temizlemeye, kül dökmeye avlıya uğrayan karılar, ellerini böğürlerine koyup bulutsuz gökyüzüne ağır bir küskünlükle bir zaman bakıyorlar, sonra "Hey Allah!" diyerek başlarını sallıyorlardı. Yamören önce çok telaşlanmış, sonra öfkelenmiş, daha sonra yapacak bir iş kalmadığından dalgınlığa kapılmıştı. Bu dalgınlık için için kımıldanan, rast geldiğine çatıp çatmamayı kestiremediğinden ileri geri sallanan insafsız bir şeydi. Erkekler bütün hınçlarını karılarla çocuklardan alıyorlar, istemeye istemeye gurbete çıkmaya hazırlanıyorlardı. Odalarda türkü söylemek, kağıt oynamak, hatta yüksek sesle gülmek kendi kendine yasak olmuştu. Topal İsmail bile köylünün nereye çarpacağı belirsiz kızgınlığından ürkerek artık kimseyle şakalaşmıyordu. Bütün karılar uğursuzluğun sebebini kış başında köye getirilen orospuya yüklemişlerdi. Oysa kulaksızın Yakup Ağa'ya bakılırsa uğursuzluğun temeli Nail'in küçük baş ağa olmasındaydı. Sonra Emine teyze, Mustafa'nın analığı Binnaz, gelinleri Feride, çeşme başına toplandıkça "Murat küçük baş ağalıktan çıkmamalıymış, gördün mü?" diye fısıldaşmaya, Nail'in karılarına ters bakmaya başlamışlardı. İlk günler komşu köylerinde belaya çattıkları, Çankırı bağlarında bile bütün ağaçların kuruduğu, ormanların kökten bittiği, şu kadar yıllık kavakların dipten doruğa yarıldığı söylenmiş, afetin herkese çarpması yamörenin acısını biraz hafifletmişti. Ama zaman geçtikçe ırmak boyundaki büyük çiftliklerde ekinlerin yandığı havadisi de hiç kimseyi ilgilendirmedi. Giderek çaresizlik ağır bastı. Herkes yavaş yavaş kendisine göre bir gizli gönül tesellisi arayıp buldu. Birbirlerinden saklıyorlardı ama hepsinin yüreğinde "Benim tarla bütün yanmamıştır, ne mümkün?" diyen ufak bir umut peydahlandı. Bu umut kulaksızın Yakup Ağa'da biraz fazlacaydı. Bir yandan da Murat'ın demir başta olduğu iyiymiş, yakında eğitmenliğe gitmesi de iyi. Mustafa da Ankara'ya atlar diyerek kendini avutuyordu. Oysa Himmet Çavuş'la hocaların hakkı gerçekten sevinmekteydiler. İkisi de geçen harmanda ekin satmamışlardı. Himmet Çavuş "Ne yapalım, bir tohum zarar ettik ama tarlalar dinlendi. Bu da Allah'ın bir işi" diyerek kimseye belli etmeden kırmızı sakalını keyifle kaşıyıp süpürge çöpüyle durmadan dişini karıştırmaktaydı. Fukaralar sessizlik içinde boyunlarını bükmüşler, topraktan ve de Allah'tan köylü kısmı umut kesmeyecek diyorlardı. Yamörene kalsa için için kan ağlayarak elleri böğründe ilk yazı bekleyecekti. Ama hocaların hakkı bir sabah köyü allak bullak eden bir işe başlayıverdi. Korucu Ali içeri gelip "Hakkı ekilmiş tarlaları sürüyor" dediği zaman muhtar odasında bağdaşta oturanlar hep birden "Ya Allah!" diyerek diz üstüne kalktılar. "Bu nasıl bir söz?" "Tövbe, hele rezil, ulan Hakkı, tüh!" Sanki o zamana kadar ekinlerin yandığı şakaydı da şimdi birdenbire gerçek olmuştu. Hakkı en güvendiği sulak tarlasını sürüyordu. Ak arpa ekecekmiş, hele rezil. 3 gün sonra gene hiç kimseye danışmadan öteki tarlalara girişti. Mercimek ekiyor, nohut ekiyor, dahası buğday bile ekiyordu. Biraz alay edecek oldular. Kıskançlık, öfkeyle umutsuzluğu büsbütün arttırdı. Sonunda bütün köy yeniden çifte girdi. Bol yıldızlı, soğuk bir geceydi. Yatsı namazından sonra aşağı mahalle yangın varmış gibi aydınlanıverdi. Hocaların hakkı evin avlusuna sinsin ateşine benzeyen kocaman bir ateş yakmış, sayvanın direklerine iki karpit lambası asmıştı. Önce yakın komşular, sonra onların bağırışmalarına, karşıdan karşıya konuşmalarına, daha uzaktakiler de koştular. Muhtar odasında oturup düşünen yaşlılardan meraklı olanlar bile "Bu nasıl bir iş, hele bakalım" diyerek sürüp gelmişlerdi. Hakkı ahırı yıkıyordu. Seyirciler arasında bulunan Yakup Ağa havanın pek soğuk olmasına aldırmadan gömleğin açık önünden kıllı göğsünü kaşıyarak korucu Ali'ye çıkıştı. "Gördün mü alçak, kıtlık yılında ev yaptıramaz dedindi, kıyamet kopsa yapar bu rezil." Hakkı toplanan kalabalığı görmemiş gibi damın toprağını var gücüyle kazmalıyor, Gülizar'la Ayşe kabaran toprağı kürekle aşağı atıyordu. Yakup Ağa'nın arkasından birisi alaylı alaylı söylendi. "Tarlaları yeniden sürdü, belli bir şey, ahırın dağımına da soğan ekecek." "Soğan değil, kavak fidanı. Ankara'da ağaç bayramı icat olmuş, ya biz neciyiz?" diyormuş. Topal İsmail kendi söylediği bu sözü pek beğenerek yüksek sesle güldü. Yakup Ağa konuşulanlardan yeni ev yapılıncaya kadar Hakkı'nın hayvanlarını İmmet Çavuş'un gençler odasındaki ahıra bağlayacağını öğrenmişti. Mustafa Topal İsmail'in yanında duruyor, babasının kasketi üzerinden Ayşe'ye dimdik bakıyordu. Bu gece Hakkı ile yatma sırası Gülizar'da olduğundan karının odasına girmek için sayvanın altına gitmiş, Ayşe'den meseleyi öğrenince geri dönmüştü. Hiç keyfi yoktu. Kaç gündür tarla sürüp tohumlamak Ayşe'yi de kendisini de ezmişti. Yatmanın bile tadı çıkmıyordu. Vahit'le Remzi yardıma geldiler. Pelvan bir kazma yakalayıp dama çıktı. Çam odununun kırmızı ışığında kazmayı kaldırdıkça boyu sanki birkaç karış uzuyor, eni konu heybetli görünüyordu. Topal İsmail dirseğiyle Mustafa'ya dokundu. "Gördün mü ortak? Bizim pelvan masalların Ferhat'ı olmuş, tövbe! Bu bizimki Cumhuriyet Ferhat'ı. Eski Ferhat dağları delermiş Şirin'in aşkıyla. Yenisi ahırda mı delmekte?"
"Uyduramadın İsmail Efendi. Pelvan Ferhat oldu diyelim. Remzi neci? Bunların biri Kerem, biri Sofu. Ayşe de keşiş kızı Aslıhan."
"Tamam, doğru bir söz. Demek pelvanı bu dert tepesinden tutuşturup kül mü edecek sonunda? Aferin."
Yakup Ağa döndü. "Ne dedin? Kime aferin dedin?"
"Kimseye demedim amca. Şu karpit lambaları, direkleri bir alsa yallah."
"İyi söyledin. Karpit alevi fenadır. Direkleri bir sardı mı gitti elden. Perişanlık."
Avucunun içine üfledi. "Uçar gider. Ulan sana hırsız diye bir at takmışlar. Yamören'in asıl hırsızı bu Hakkı. Gördün mü? Karpit lambaları nereden aldı? Tren yolu zamanı demek aşırmış. Bunun ağası Murat'a kaç kez söyledim. Oğlum biz hayvan sahibiyiz. Bize karpit lambası lazım. Bir lamba uydur dedim. Ah bu benim oğullarım, eşek oğullarım." Korucu Ali biraz dolaştıktan sonra yanlarına gelmişti. İki koluyla üçünü kucaklayıp duyduğu haberi tane tane anlattı.
"Köylüyü telaş almış ağalar. Gece vakti bu ahır yıkmak ne iş?" diyerek millet meraka düşmüş. "Kendi komşularının sözü. Anaları ölünce para toprakta kaldı. Demek ahıra gömmüş karı. Hasan gelmeden bu Hakkı parayı çıkaracak denilmekte."
Yakup Ağa burnundan bir kıl kopardığı için üst üste aksırdı.
"Doğrudur, Allah Allah. Bu kıtlık yılı ev mi yapılır? Evet, dinim gibi bildim. Anasının gömülü parasını aramakta bu rezil. Hasan gelmeden bulacak. Yoksa gece vakti ahır mı yıkılır? Aman gözümüzü açalım."
Mustafa babasının kendisine laf dokundurduğunu anladı. "İşin içinde parmağımız olmalı." İsmail'e döndü.
"Hele rezil, hırsız diyerek şuna bak. Hakkı'nın ahırında padişah hazinesi yatarken şu topal köyün folluklarına dadanmış, yürü alçak."
Bu sözler İsmail'in namusuna dokundu.
"Sen meraklanma amca. Hakkı'nın folluğunu, kümesini dağıtacak tilki çok. Baksana el horozları dama çıkmış eşelenmekte."
Yakup Ağa ile Ali dayı gayretle çalışan Vahit'e bakıp gülüştüler. Damın toprağı gece yarısına doğru aşağı alındı. Ertesi akşam gene çam odunlarıyla karpit lambaları ışığında kalın merteklerle uğraştılar. Kuvvet isteyen bu iş pelvan Vahit'i büsbütün coşturmuştu. Baldırları eski zipkasını şişirerek en ağır yükün altına tek başına giriyor, pelvan naraları atıp çırpınarak direk başlarına yapışıyordu. Bakıp dururken Mustafa'nın yüreğini keskin bir düşmanlık kaplamıştı. İsmail'le beraber avlu duvarına oturmuşlardı. İçinden tesbih çeker gibi tekrarlıyordu. "Ulan Bayt, ulan rezil, ulan pelvan, hele rezil.
Bir ara biz de kuvvetimizi gösterelim yahu dedi. Bu Hakkı'ya mutlak taşçı ustası lazımdır. Biz taşı yonalım da bakalım pelvan ne halt edecek.
İsmail'e bir cigara verdi.
Hele yak İsmail efendi, sen dün gece doğru eve mi gittin?
Bu da söz mü? Elbet.
Yalan. El ayak çekilince gelip ahırı yoklamışsın, benim haberim var.
Yoklamadım.
Neden?
Çünkü efendi Hakkı gömü aramakta değil. Gömü arayacak herif Çankırı'nın Cumhuriyet Bayramı gibi dört köşeye fener asmaz. Kendi ahırıdır, ötesini berisini gizliden kazar. Ekinler yanmasaydı bu işi gündüz yapardı. Ekinler yandığı için vakit geçmesin diyerek geceye döktü. Dünyadan haberiniz yok. Kurşunlu'ya hızarcı Lazlar gelmiş, onları getirecek. Bu bizim Hakkı yem öğrendilerin birine benzemez. Aklına koyduğu işi mutlak yapar.
Biz aklımıza koyduğumuz şeyi mutlak yapmaz mıyız?
Ayşe avlu kapısına yaklaştığı için Mustafa susunca İsmail güldü.
Sizde akıl ne gezer?
Ne dedin?
Dedim ki bırak daldığın meseleye gelelim. Karı bütün şeker. Pelvan duvarın üstünden direkleri nasıl koparıp yuvarlamakta? Buna aşk demişler. Adama direk yuvarlatır.
Tarlası harmanı ne olacak?
Ahası var Hakkı ağa. Elbet hizmetkarını düşünür.
Küfretti.
Lafıma kulak ver ortak. Allah da zenginlerden yana. Fukarayı şuraya bırakmış.
Sus ulan tövbe gavur herif.
Asıl Müslüman benim. Müslüman doğruyu söyleyecek. Şimdi tarlalar yandı. Peki fukaranın tarlası da yandı. Zenginin tarlası da. Gel gelelim Himmet Çavuş'un Hakkı ağanın dolu ambarları yanmadı.
Onlar da mı yansın imansız?
Onlar bir vakit yanmaz. Hem de yanmamalı. Şu yemörenin hepsi bay olsa bizim pelvan gecenin içinde şuna bak.
Parmağını uzatıp kalın bir direği tek başına kaldırmaya uğraşan Vahit'i gösterdi.
Ulan rezil kasığın patlar, erkekliğin dökülür. Belin küt der bükülür de iki kat olursun. Yavaş rezil.
Gördün mü? Kaldırıp attı.
Sen de demeye uğraşmazsın. Varlıklısın. Hakkı demiş ki meraklanma tarlaları ortak ekeriz demiş. Remzi'nin tarlaları da ortak ekilecek.
Yahu bu ne iş? Fadik söyledi. Anası ağlıyormuş.
Mustafa tükürdü.
Kız da ağlıyor. Bu Hakkı rezilinden ödünç tohum istemişler. Tohum yok demiş. Sonunda başüstün ama tarlaları ortak ekeriz demiş.
Doğru. Senin baban da Emine teyzenin, Ali dayının, gurbetçinin tarlalarını ortak ekecek. Aklı başına geldi. Senin baban da sevinmekte ekinlerin yandığına. Dün sabah tosunları sırasında almışız ne dersin diyerek omuzuma vurdu. Keyifli. O keyifle burnunda kıl bırakmayıp kopardı. Himmet Çavuş Ankara'dan telgraf mı gelmiş ki? Buğdayın okkasını 10 kuruşa çıkarmış. Çavuş da sevinçli. Buğdayı satmadığımız Allah'ın bir hikmeti. Hay İsmail dedi. Kimi gelin getirir kimi ölü kaldırır demişler. Senin şu Murat Ağan akıllı bir adam.
Doğru. Ölü kaldırır ama ölüyü hep fukaralar kaldırır diye kızdı.
Hakkı'nın ahırından bir direk daha düşürdüler. Havalanan toz, çam odunlarının yağlı alevinde kırmızı bir duman gibi yükselerek çalışanları bir zaman örttü. İsmail bir cigara daha istedi.
Himmet Çavuş da akıllı, Murat Ağan'dan akıllı. Burada akıllı demek resmen imansız demek. Söz gelimi bir hak buğday mı verecek? Peki harbanda bir hak buğdayını geri al. Hayır, yarına çıkacağımıza senedimiz mi varmış? Sen ölümü uzakta sanırsın ama Azrail ensende gülü gülü verir. Ölümlü bir dünya olduğundan bu dünya Himmet Çavuş hesaba yazacak. Bir hak buğday 8 kilo işte buyur. Şuraya 80 kuruş yazdım. Ulan sen Çankırı dükkancısı mısın? Tarlalar yanmadı hay Mustafa, fukaralar yandı. Bu yılın borcu 10 yıl sürer, 10 yıl.
İsmail içini çekti. Senin baban köy yerinde neden ağa olmak ister?
Ağa Allah'ın sevgili kulu. Tarlalar yandı mı ağa sevinir. Tarlalar ekim vermedi mi ağa kısmı gene sevinir. Yamören'de kaç ağa var? Şu Hakkı bizim baş ağa battalın babası Himmet Çavuş. Bir de baban geldi yetişti kulaksız ağa. Koca Yamören'in adamını 4'e bölüşecekler. Kardeş bayı ağa başına 12,5 ev.
Ulan 12,5 ne demek? Bunun buçuğu kim?
Birinin buçuğu topal İsmail. Biz buçuk sayılırız efendi. Biz de ağa olsaydık Yamören 5 pay olurdu. Ağa takımı birbirini neden istemez? Mahşer günü benim ümmetim çok olsun diye istemez. Ekinler yandı, kıyamet de koptu. Mahşer günü bugün. Himmet Çavuş'un bitli buğdayları para edecek. Senin baban tosunların parasını 10 katıyla çıkarır. Ağalık güzel bir zanaat, hırsızlıktan değerli, silahsız eşkıyalık.
Karşıda hocaların Remzi ateşe odun atıyor, Ayşe ile Gülizar damın direklerini sayvanın önüne istif ediyordu. Bir koca yığın yağlı çam odunuyla iki karpit lambası yandığı halde sanki ortalık dün geceki kadar aydınlık değildi. Seyirci de gelmemişti. Mustafa can sıkıntısıyla esnedi.
Ben üşüdüm, gidelim hadi.
Yok.
Beklersin, bakalım Hakkı anasının gömülü parasını bulacak mı?
Mustafa yürüdü. Topal İsmail ısınmak için Hakkı'nın avlusuna gidip ateşin karşısında durdu.
Kolay gele ağalar.
Hoş geldin İsmail ağa.
Bitti mi?
Biter mi? Yeni başladık.
Bitsin canım, ya mören kuşkuda, sen ananın gömülü paralarını arıyormuşsun.
Hakkı duvarın üzerinde dikildi. Omuzları dar, boyu uzun, sırtı kamburdu. Bostan korkuluğuna benziyordu. Alnının terini sildi.
Ya mörenli böyle mi demek de?
He ya.
Ulan reziller, gömülü para gelir akıllarına hep, çalışalım da kazanalım demezler.
Pelvan Vahit İsmail'in ayağı dibine bir kerpiç parçası attı.
Para lafını duydun da o yüzden mi yatmadın Topal ağa?
He ya.
Çok beklersin ateşin önünde, çok yanarsın.
Beklerim, bu dünya beklemek dünyasıdır. Sen çalışır beklersin, ben oturur beklerim.
Kulaksızın Mustafa nasıl bekler?
Mustafa mı yatarak bekler Pelvan, en iyisi onunki.
Ayşe ellerini göğsüne kavuşturmuş dinliyordu. İsmail karının peştemalı altında ekmek saçı gibi gergin duran geniş karnına baktı. Dudaklarını yalayarak şakadan çıkıştı.
Kız şuradan bir su ver, yandık ulan yandık.
Ertesi gün ahırın duvarları yıkılacaktı. İki günden beri herkes tarlalara birer demir daha vurup yeniden bir şeyler ekmeye büsbütün giriştiklerinden Himmet Çavuş'un gençler odasında Mustafa yalnızdı. Pencereden karpit lambaları Ankara sinemasının elektrikleri gibi parlak görünüyordu. Mustafa camı koluyla sildi, canı sıkılıyor, tütünsüz kalmış tiryakinin keyifsizliğiyle aklı dağılıp toplanıyordu. Önceki gece Ayşe'ye gidememişti, bu gece de gidemeyecekti. Başını sallayarak ulan Hakkı, ahırın temeline dedi. Bir cigara yaktı. Dün gece İsmail'den ayrıldıktan sonra Kaan'ının üzerinde Fadiye az kalsın olmadık iş yapacaktı. Kızı sebepsiz yere tartaklamış, saçını çekerek bir güzel ağlatmıştı. Fukaranın gönlünü kırdık, ulan Ayşe. Cigara dumanı camı buğuluyor, dışarısını iyi göremediğinden sık sık koluyla siliyordu. Sabahleyin babasıyla çifte gitmiş yorulmuştu.
Rençberlik kötü. Toprak, sen bilir misin adamı ezer.
Taşçılığı istekle düşündü.
Taş kısmı topraktan sert ama topraktan daha insaflı.
Hakkı'nın avlusunda yıkılacak duvarların çevresi temizleniyor, taşlar direkler uzağa götürülüyordu. Remzi gelmediğinden karılarla beraber yalnız Vahit çalışmaktaydı. Pencere avluya epey uzak olduğundan Pelvan'ın yanında uğraşanın Gülizar mı, Ayşe mi olduğunu bir türlü seçememişti. Sıkıntısı arttı. Gözlerini kısarak bakıp dururken ilk defa karıyı Pelvan'ın baştan çıkaracağından korktu. Yüzüne kan bastı, boğazı kurudu. İkisini de tövbe olsun köyün ortasında vururum. Elini öyle hırsla salladı ki cigara pencerenin pervazına çarptı, ateşi sedire düştü. Söndürüp karşıya baktığı zaman karılardan birinin kolunda bakraçlarla avlu kapısından çıktığını gördü. Işık arkadan vurduğu için yüzünü fark edemediği halde içi titreyerek ''Ayşe ulan'' dedi. Fazla düşünmeden dışarı fırladı. Ayak kaplarını acele giyip çeşmeye doğru koştu. Koşmak kederini dağıtmış, yüreğini ferahlatmıştı.
''Tenhada yanağını dişlemezsem kahpenin, yatırırım yalan kuytusuna, yanağını bütün koparırım.''
Sanki yanı başında bir başkası konuşuyor da böyle koyun gibi o herif soluyordu. Çeşmeye sapılacak köşede yavaşladı, durup gözetledi. Beline sarılıp yere yatırmaya karar vererek ayaklarının burduna basa basa yaklaştı. İki adım kala pöh diye bağırdı.
Kız ulan rezil!
Gülizar'ı tanıyınca ne söyleyeceğini şaşırdı.
Tövbe sen misin abla?
Benim, Ayşe mi sandın?
Ayşe sandım.
Yıldız alacasında dike dik bakıştılar. Sonunda Mustafa utanarak başını eğip gülümsedi.
Seni aşya sandım, gördün mü?
Bir lafın mı vardı?
Evet.
Neymiş?
Aldırma öyle bir laf.
Öyle bir laf ne demek?
Gülizar dişlerini gösterdi.
Tenhada mı söylenecek bu laf?
Tenhada, iyi bildin.
Dalak olmuş hayvan gibi solumaktasın. İki gecedir özledin öyle ya, gözüne uyku girmemiştir.
Girmedi.
Şaştım, bu nasıl karı? Orospunun içine bal mı doldurmuşlar? Tadına bakan başını alamıyor.
Sus abla, senin herif ahır yıkmanın zamanını buldu.
İyi bir zaman ama sende akıl yok.
Ne olacak, biz de Vahit gibi direk mi çekelim?
Direk çekme, karı sabahın erkeninde Himmet Çavuş'un ahıra hayvanları görmeye gidiyor. Yatakta oturup bıyığına koku yağı süreceğin erken kalk, ahıra saklan. Orası tenha, işini bilen hovardaya evden iyi. Horoz kız mı tavuğu mutlak el kümesinde mi bastıracak?
Esah abla, tuu iyi bir akıl, sağ ol, yarın sabah al gözümden.
Tamam, ahırda sıcak sıcak sabah keyfi.
Senin kız beraber gelmez mi?
Göndermem yarın.
Yaşa abla, ulan sen gerçekten erkek karısın, aferin.
Gülizar dolu bakraçları kaldırarak gitmeye hazırlandı.
Karıyı fazla boşlama, tövbe olsun vahite aldanır. Bu kez kızı pelvana veririm.
Allah Allah, Hakkı'ya varmadan bu Ayşe dinsiz imansızdı. Şimdi kim yalvarsa hemen razı mı oluverecek?
Sen dediğime bak, ona da yazık. Bir kez körpe etine diş alıştırdı. Harama alışan karı duramaz demişler.
31. Ayrımın sonu. Sayfa 452.